Ayrım 3, sayfa 42. Hoca saatin kaç? Emniyetten çıktığımızın haftasında dev gençten tanıdığım işsiz güçsüz takımından birisi geldi okula. Hasan Hoca, biz Filistin'e eğitime gideceğiz. Biraz paraya ihtiyacımız var. Ha bir de dağda zamanı bilmek için saat lazım. O zamanlar saat kıymetli bir şey. Antep'in kaçakçılar çarşısı var. Aslında kanunen adı üstünde kaçak. Hatta kaçakçılar sınırdan geçerken mayına basıyor, kurşuna diziliyor ama oraya geçip Antep'e ulaşınca her şey serbest. Çarşıdan ilk maaşımın neredeyse yarısını vererek bir saat almıştım. Kolumdan çıkarıp adama verdim. Aradan 3-5 gün geçmeden okulda dersteyim. Kapı vuruldu, açtım. Görevli, "Hocam, müdür bey sizi istiyor," dedi. Arkasında kılıksız 3 yabancı adam. İyi de bunlar kim? Anlayacağız bakalım. Müdürün odasına girdim, suratı asık. Oysa aramız iyiydi. Oğulları benim yaşımda ve güya solcu. Havası değişmiş. "Hasan Bey, arkadaşlar seni emniyete götürecekler," dedi. "Hayırdır?" Odada yabancıların üstü olduğu anlaşılan bir kişi daha var. Kimse de ses yok. Kalktılar, beni ortaladılar. Birlikte koridorda yürüyoruz. Gören var mı diye bakıyorum. Kimse yok ortalıkta. Herkes derste olmalı. Cipe bindik. İkisinin ortasına oturttular beni. Yine "Hayırdır, ne için acaba?" diye sordum. Cevap yok. Sadece yanımdaki dönüp ters ters baktı bana. Geçen seferki gibi değil bu iş. Bir bokluk var. Bakalım anlayacağız. Emniyete kadar aklımdan birçok şey geçti. Neyse geldik, bir odaya girdik. Masada iri yarı bir komiser oturuyor. Tanıdık sanki. TÖS'ün toplantılarında filan görmüş gibiyim. Ayakta iki polisin arasındayım. Sertçe sordu. "Hoca saatin kaç?" Meseleyi anladım. Adam girer girmez niye saatimi sorsun? "Ulan," dedim. "Bu salak yakalandı. Saati benden aldığını söyledi. Demek ki." Hık mık ettim. Adam masadan kalktı. Suratıma şiddetli iki tokat patlattı. Boynum döndü sanki. Hak etmiştim. Çoluk çocukla iş yaparsan olacağı budur. Neyse, attılar beni nezarete. Yere oturdum. Başım hala zonkluyor. Başımı duvara dayadım. Serin duvar çok iyi geldi. Epey sonra ifade için yeniden komiserin odasına çıkarıldım. "Anlat bakalım." "Ben Atatürk devrimcisiyim. Birkaç ay önce Antep'e gelen TÖS avukatları İlhan Dişçi ile Şair Keçeli böyle tembihlemişlerdi. Yakalanırsanız bu sözle ifadeye başlayın," diye. "Tabii, şimdi sıkışınca Atatürk, değil mi? Biz biliyoruz sizin devrimciliğinizi. Gelsin de şimdi deniz gezmiş kurtarsın hepinizi, orospu çocukları. Daktiloya yazık, kağıda yazık. Bir de öğretmen olmuş, devlet maaş veriyor bunlara. Devlet düşmanları." Neyse, sorguda pek bir şey yok. Kolay atlattık sayılır. O gece emniyette tutmadılar. Mahalle karakoluna götürdüler. Doğrudan karakol amirinin odasına girdik. Emniyetteki havası yok burada. Adam bayağı iyi karşıladı beni. "Hoş geldin hoca," dedi, şaşırdım. "Benim oğlum senin öğrencin." Çok sevindim. Öğrencim Mustafa Zor'un babasıymış. Adam beni oturttu. O arada okuldan herkesin haberi olmuş. Akşam Tülün karakola Adana kebabı göndermiş. Kaç gündür açım. Tadını unutamam o kebabın. O günden bu yana Adana kebabı benim favorimdir. Mesai bitiminde komiser beni nöbetçi polislere teslim etti. "Hoca benim odamda kalsın. Yarın savcıya çıkacak," dedi. Polislerden biri. "Başkomiserim, ameliyatı alacak mıyız?" Sert bir bakış attı ona Mustafa'nın babası. "Ameliyat ne demekti?" "Yeni yeni işkence söylentileri var. Dillendiriliyor. Ama yaygın bir uygulama değil henüz. Neyse, orada o gece dinlendim. Mustafa sayesinde." İçimden "Mustafa," dedim. "Ben de bu sene sana sınıfı geçirmezsem neyim?" Biz içerideyken bütün Antep gazeteleri "Filistin Kurtuluş Örgütü'ne eleman gönderen örgüt ele geçirildi" başlıklarıyla çıkmış. Bekarım. Akşamları bir özel yurtta ders de veriyorum. İyi de para alıyorum. Ev kiraladım. Dev gençte ne kadar kalacak yeri olmayan varsa gece eve geliyor. Ev dediğimde bir gece kondu mahallesinde. Antep evlerini bilirsiniz. Önce avluya girilir. Odalar avluya açılır. Suyu, elektriği de var. İki göz oda evim. Fakat pisikten girilmiyor. Kalanlar misafir havasında. Zaten bir gece kalan ertesi günü yok. Kimse temizlik yapmıyor. Polisler evi uzun süredir izliyorlarmış. Gözaltına alındığımda derhal bütün evi arıyorlar. Benim 3-5 eşyam var. Valizimin içinde banka cüzdanını buluyorlar. Ziraat Bankası'ndaki hesabımda o zamanın parasıyla 4000 lira hesabım var. Çok para değil ama gazeteler "Gizli örgütün kasası da yakalandı" başlığıyla çıkmış ertesi gün. Çıkarıldığım sivil savcı alel usul bir ifade aldı. Sonra "Ben yetkili değilim" diyerek bizi Adana Sıkı Yönetim Askeri Savcılığına gönderdi. Cezaevine gece yarısı girdik. Kapıda bir astsubay karşıladı bizi, sıraya dizdi. Daha kimdir, nedir diye sormadan önden başladı tekme tokat girişmeyi. Bir şey yaptığımız yok, ayakta duruyoruz. Bana gelene kadar yoruldu herhalde. Beni bir iki tokatla geçti. Ama ben 3 gün önce saati soran komiserden yediğim şamarların tadını unutabilmiş değildim. Bu herhalde hoş geldin dayağıydı. Neyse, yorgunluk da var. Günlerdir ilk defa ranzada, yani yatakta yatacağız. Uyumuşum tabii, sabah uyandım. Uzunköprü diye bir askeri mahalledeyiz. Koğuşun penceresinden bakıyorum. Gözün görebildiği yer asker, kışla, tanklar. Ulan dedim, biz bunlara karşı mı devrim yapacağız? Genç Dev'in ve Milli Demokratik Devrim solcularının devrimci şiddet ve şiddete dayalı devrim teorileri benim için o saat çöktü. Kimlerle yapacaktık devrimi? Kolundaki saati kimden aldığını itiraf edecek kadar tabansız, ödlek niyazilerle mi? Bende şafak attı ve artık silahlı, külahlı hiçbir işin içinde olmamaya karar verdim. Ama sosyalizm inancımdan en ufak bir şüphe yoktu. Aylardan Haziran, Adana'nın sarı sıcağı çökmüş Çukurova'nın üstüne. Gündüzleri vızır vızır dolaşan askerlerin nöbetini geceleri sivrisinekler alıyor. Ordu halinde saldırıyorlar insanın üzerine. Kafana örtüyü çeksen sıcaktan nefes alamıyorsun. Açık bıraksan sivrilerin saldırısının hedefinde oluyorsun. Öyle irileşmişler ki ikisi bacaklarından, ikisi kollarından tutup insanı taşır sanki. Hele ki beni hayda hayda götürür. 59 kiloyum. 150 kişilik koğuşta hatırlı tutuklular ailelerinin getirdiği Kov isimli ilacı vücutlarına sürerek korunuyorlar. Onlara saldıracak sinekler de bize geliyor. Eşitlik mi bu? Benim kimsem yok. Anam çok uzaklarda, gelemez. Gelse bile kov nedir bilmez. Karadeniz'in serin gecelerinde sivrisinek olmaz ki. Devrim devrim dediniz. Adana sıkı yönetimden tahliye oldum ama bu kez hakkımda açılan disiplin soruşturması sonucu öğretmenlikten atıldım. Bu arada köye döndüm. Kardeşlerimden birisi yatılı okuldan soyadını Mazararkalı olarak değiştirecek kadar faşist kafalı bir okul müdüründen kaçmış. Diğeri fen fakültesini ele geçiren ülkücülerin dayağından yılıp köye dönmüş. Köyde kimsenin bir şeyi yok. Bizim ise hiçbir şeyimiz yok. Öyle yoksul bir köy. Anam okur yazar değil ama çocuklarım çırak olmasın, şoför muavinliği yapmasın diye okutmaya göndermiş. Biz böyle geri dönünce umudu kırılmış görünüyor. Evde hepimiz bir aradayız, tartışıyoruz. Yine iki lafın biri sosyalizm, devrim. Anam bir gün bize dönüp, devrim devrim dediniz, kendiniz devrildiniz, dedi. Doğru söz, denecek bir şey yok. Sonra Ankara'ya geldim. Amcamın bir gecekondusu var. Ben de yanlarına sığındım. Sitelerde bir mobilya mağazasında iş buldum. Hukuk fakültesine kaydoldum. Devam mecburiyeti yok diye. Pazar hariç her gün mağazada çalışıyorum. Zaten fakülteye devam etmem de imkansız. Çok geçmedi, 1973 seçimlerinden galip çıkan Ecevit, Erbakan'la anlaşıp koalisyon hükümeti kurdu. Milli Eğitim Bakanı rahmetli Mustafa Üstündağ bizleri göreve döndürdü. Bitlis Nonşin, parantez, Güroymak, orta okuluna tayinim çıktı. Abdi İpekçi Parkı, 1976'da Ankara'ya döndüm ve Kayaş Ortaokulu'nda göreve başladım. Sıhhiye Meydanı ile Tilen Yolu arasında o zamanki adını bilmediğim, daha sonra Abdi İpekçi adı verilen bir park içinde çay bahçeleri ve suyu olmayan bir de havuz vardı. 1977 sonbaharında Antep'ten tanıdığım bir öğretmen arkadaşımla orada buluştuk. Çay içip sohbet ediyoruz. Arkadaşım heyecanla 4 yıl önce ayrıldığım Antep'i, devrimci mücadelenin nasıl yükseldiğini, öğretmen hareketinin yaygınlaştığını biraz da övünerek yüksek sesle anlatıyor. Kayaş'ta oturuyorum. Treninin son seferini kaçırmayayım diye gözümde saatte. Akşamın alacakaranlığı çökmek üzere. Aniden 5-10 adam belirdi, ellerinde sopalar. Daha ne oluyor demeye kalmadan bize bir giriştiler ki ne girişme. Ben sırtımdan, ensemden 200 sopa yer yemez önümdeki boş havuza attım kendimi. Aynı hızla havuzun öbür kıyısından çıktım. Çocukluğumdan kalma hızla koşuyorum. Bir dakikada Necati Bey Caddesi'ni geçtim. Nokta durağına çıktım. Etraftakiler şaşkın şaşkın bakıyorlar. Durdum. Nere koşuyorum yahu? Üstüme başıma baktım, kan filan yok. İyi, ucuz atlattık. Arkadaşıma ne oldu acaba? Köşede bir polis noktası var. O zamanlar merkezi yerlerde polis kulübeleri olurdu. Şimdi onların yerini MOBESE kameraları aldı. Kulübede bir polis bekliyor. İçeri girdim, azılı suratlı bir adam. Saldırıya uğradık. İlgilenmez gözüküyor. Alışkın belli. Yine de sordu. Nerede, ne zaman? Anlatıyorum, arkadaşım orada kaldı filan. Ne iş yapıyorsun sen? Öğretmenim. Töpler üyesi misin? Bak adamın sorduğuna. Ben ne bekliyorum, adam ne araştırıyor? Yani demek istiyor ki Töpler üyesiysen dayağı hak etmişsin. Baktım adamdan hayır yok, yürüdüm. Olay yerine de gitmek istemiyorum ama arkadaşımı da merak ediyorum. Uzaktan Sağlık Bakanlığı'nın önünden geçtim, ortalık sakin. Demek o da kaçmayı başardı. Sırtım acımaya başladı. Kolumda da sıyrıklar var. Hemen yakında Hacettepe'ye gideyim, baktırayım dedim. Acilde genç bir doktor var. Soyundum, benim tahmin ettiğimden daha fazlası var. Sırtımda, ensemde, kafamda şişlikler. Ne oldu dedi doktor. Düştüm dedim, inanır gözüktü. Nereye giderim bu saatte? Kayaş'ta tek göz bir gece konduda kalıyorum. Ama artık tren yok. Dolmuşa, denizcilere yürüdüm. Uykusuz bir geceydi. Ağrılarım da arttı. Sıcağı ile hissetmemiştim galiba. Sabah erkenden derneğin genel merkezine gittim. Arkadaşım orada. Hayli hasar var onda. Başı sargılar içinde. Bir kolunu da boynundan askıyla bağlamışlar. Odaya göre yine iyi. Adamlar bizi öldürecekti. Sonra duydum. Antep'e dönünce arkadaşlara Hasan bana hiç sahip çıkmadı. Hemen kaçtı demiş. Ulan dedim. Hasan Malkoçoğlu mu, sana nasıl sahip çıksın? Öğretmenler bölünüyor. Ankara'ya dönünce öğretmen hareketi içinde çalışmaya devam ettim. Töpler içinde hemen hepsi sol partilerle organik ilişki içinde olan birçok sol grup var. Bu bana ters geliyor. Bildiğim şu, dernek nihayetinde öğretmenlerin meslek örgütü. Herkes üye olabilir ve içinde her siyasi görüşten insan bulunabilir. Siz eğer örgüt yöneticileri olarak bir siyasi partinin üyesi gibi onun talimatı ile iş yaparsanız, sizin gibi hissetmeyenler dernekten soğur. Örgüt meslek örgütü olmaktan çıkar ve bir partinin yan örgütü olur. Böyle düşünen birçok arkadaş da var. Oysa Töpler Merkez Yönetimi, TİSİP, parantez içinde, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi paralelinde gözüktüğü için örgütü ilişkin kararların parti merkezinde alındığı söyleniyor. Birlik Dayanışma Grubu bunu yanlış olduğunu düşünerek merkez yönetimi eleştiriyor. Partilerin örgütün yönetimine müdahale etmesine karşı çıkıyor. Biz de derneğin siyasi partilere karşı bağımsız ve mesafeli olmasını istediğimizden bu eleştiri bize de doğru geliyor. Ayrıca birlik dayanışmacılarının içinde aklı başında, becerikli, okur yazar, yazdığı anlaşılır, okuduğunu anlatabilen tanıdığım insanlar da var. Bu tartışmaların olduğu sırada yapılan genel kurulda TİSİP paralelindeki grup, yönetimi kaybetmemek için Devyol hareketine bağlı devrimci öğretmen grubu ile ittifak yapmaktan çekinmedi. Birlik Dayanışma Grubu buna sert tepki gösterdi. Seçimi meşru saymadı ve İstanbul Şube Başkanı Talip Öztürk başkanlığında ikinci bir genel merkez yönetimi seçti. İşte 12 Eylül darbesi gelirken Töpler'in hali pürmeyali. Olacağı buydu. Partiler bir meslek örgütüne bu kadar musallat olursa bu sonuç kaçınılmazdı. Bugün de yaşananlardan ders çıkartmış değiliz. Barolar, odalar ve bütün meslek örgütleri, siyasi partilerin arka bahçeleri gibi siyasetin kontrolünde, üyelerine tamamen yabancılaşmış, korporatist yapılara dönüşmüş durumda. Dipnot: Talip Öztürk, 1978 Kasım'ında İstanbul'da görev yaptığı okulun önünde kimliği belirlenemeyen kişi kişilerce başına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Bu cinayette 12 Eylül'ü hazırlayan süreçte işlenen diğer birçok cinayet gibi karanlıkta kaldı. Talip, uzun boylu, renkli gözlü, yakışıklı bir insandı. Öldürüldüğünde sadece 32 yaşındaydı. Ankara'dan bir grup arkadaşla gittiğimiz cenazesine şiddetli yağmura rağmen binlerce kişi katıldı. Mezarı başında çalışma arkadaşı Hasan Gürkan'ın yaptığı duygusal konuşma ne eşi ve çocuklarının ne de bizim acımızı dindirmeye yetti. Halit Bey, soruları kısa keselim. Kafa karışıklığı uzun sürmedi. Junta çok geçmeden bu kez Türkiye çapında geniş örgütlenme ağına sahip Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (parantez DİSK) ve TÖPDER gibi yasal örgüt yöneticilerini tutukladı. Sıkı yönetimde ilk açılan toplu dava TÖPDER davası oldu. Yakından tanıdığım Feyzullah Ertuğrul, İbrahim İşyar, İlhan Alkan gibi hocalarımız da tutuklandı. Arkadaşlar, senin de ruhsatın var. Vekaletname alsana, en azından görüşe gidersin, dediler. O güne kadar hiç avukatlık deneyimim yok. Davayı başta Halit Çelenk olmak üzere derneğin avukatları yürütüyor. Ben de aralarına katıldım. Halit Çelenk 60 yaşlarında o zaman. Bana çok yaşlı gözüküyor. Deneyimli. 12 Mart'ta Denizler'in davası dahil birçok önemli davanın avukatı. Yanında 20 civarında savunma avukatı daha var. Bize pek iş düşmüyor. İyi ki de düşmüyor. Ben tamamen acemiyim. Savunmaya ne kadar fazla avukat katılırsa o kadar iyi diye düşünülüyor. Sonraki dönemlerde de hep öyle düşünüldü ama ben bir faydasını görmedim açıkçası. Dava 1974'ten beri hemen hemen hiç kullanılmayan TCK'nin meşhur 141. ve 142. maddelerinden açılmış. Yani yasa dışı gizli örgüt kurmak ve komünizm propagandası. O günlerde bu maddelerden dava açmak vakayı adiyeden. Bu maddeler Türkiye'nin yargı tarihinde dönemin siyasi atmosferine göre uygulana gelmiş. Ne zaman ki ülkede kıl ucunda duran demokrasi askıya alınır, hemen bunlar imdada çağrılır. Rejime karşı olanlar yargılanır. Türkiye'nin demokrasi tarihi sürekli kesintiye uğradığından bu maddeler her dönemde birçok insanın canını yaktı. 1936'da ceza yasasına giren bu maddeler tek parti döneminde ilk olarak Nazım Hikmet, Hikmet Kıvılcım, Sabahattin Ali, Zekeriya Sabiha Sertel ve daha birçok aydın yazar ve çizer hakkında. Sonrasında 1951 TKP tevkifatında, 1959'da Kürtlere karşı açılan 49'lar davasında en ağır biçimde uygulanmış. 12 Mart döneminde yoğun olarak uygulanan bu maddeler 1974 affından sonra uzunca bir süre ortalıkta görülmemiş fakat 12 Eylül'den sonra yeniden raftan indirildi ki öyle bir indiriliş. Her önüne gelene bu maddelerden dava açılmaya başlandı. Bir sınıfın diğer sınıf üzerindeki tahakkümünü sağlamak, hatta taşrada bir savcının okuldaki iki sınıf arasında olan kavga nedeniyle yürüttüğü soruşturmada öğrenciler hakkında bu maddeden dava açtığı söylenirdi. Gülüşürdük o zamanlar. Beni de es geçmedi. 12 Mart'ta Antep'te öğretmenken ve 12 Eylül'den sonra da Öğretmen Dergisi ABC'de yazı işleri müdürüyken. Dipnot: 765 sayılı Ceza Kanunu'na 1936 yılında konulan 141. ve 142. maddeleri yürürlükten kaldırıldığı 12 Nisan 1991 tarihine değin pek çok aydının düşüncelerinden dolayı mahkum giymesine neden oldu. Neyse, konudan uzaklaşmayayım. Davada savunmanın temeli Topder'in yasal bir örgüt olduğu üzerinden yürüyor. Genel Başkan Gültekin Gazioğlu ve bazı yöneticiler 12 Eylül'ün hemen akabinde yurt dışına çıktı. Başarmışlar. Geride kalanlar yargılanıyor. Siyasi savunma o zaman moda. Mahkeme kürsülerini örgütün haklı davasının savunulduğu yerler olarak görüyor. Buna inanıyoruz. Her savunma sosyalist düşünce doğrultusunda dünya ve Türkiye tahliliyle başlayıp tarih bizi aklayacaktır diye bitiyor. Bireysel savunma yapmak küçümseniyor. Örgüt disiplinine aykırı görülüyor ve davaya zarar veriyor. Halit Bey bu iddianame ile bizi mahkum edemezler diyor ama aylar geçti tahliye yok. Mahkeme hakimi de ısrarla Halit Bey savunmayı kısa tutalım arkadaşların tahliye durumlarını görüşeceğiz diyor. Bir gün mahkeme ara kararı için içeri çekildiğinde biz de avukatlar odasına geçtik. Halit Bey ne yapalım arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Savunmalar erken bitsin tahliye durumunu görüşeceğiz deniliyor. Arkadaşlar da haklı olarak siyasi savunma yapıyorlar. Haliyle uzun sürüyor. Ne diyorsunuz? Neye karar versek acaba? Dedi. Ben şaşırdım. Yahu bu adam yılların avukatı dedim içimden. Bize soruyor. Ben 3 günlük avukatım. En ufak bir deneyimim yok. Biz ne diyebiliriz ki? Sanıkların mahkum edileceğine asla ihtimal verilmiyor. Mahkeme başkanının konuşmalarından iyi niyetli olduğu sanılıyor. Junta'nın elinde yeteri kadar askeri hakim yok. Davaları çoğunluk sivil mahkemeden hakimler görüyor. Heyette Ankara Adliyesi'nden Yılmaz Bey diye bir hakim var. Avukat arkadaşlar onu tanıyorlar ve hatta düzgün birisi diye kefil oluyorlar. Parantez, şimdi bizim sokakta oturuyor. Muhterem, ara sıra görüyorum. Yolda yürüyemiyor. Ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Meseli. Bizimkiler hala yargılamanın burada yapılacağını düşünüyorlar. Oysa junta çoktan kararını vermiş. Bu davalar mahkumiyetle hem de ağır mahkumiyetle sonuçlanacak demiş. DİSK davası, Barış Derneği davası, Türkiye İşçi Partisi davası gibi. Junta mahkumiyetlerinden kendisine meşruiyet yaratacak. Bakın darbe yapmakta ne kadar haklıymışız, memleket uçuruma gidiyormuş diyecek. Mahkeme heyeti de bunu biliyor. Onun için de savunmaları kısa keselim diyor. Nasıl olsa karar yazılmış, hakimlere verilmiş. Sadece biz bilmiyoruz. Saf saf uzun mu savunma yapalım, kısa mı diye tartışıyoruz. Nitekim 4 ay gibi çok kısa bir süre içinde dava ağır mahkumiyetlerle sonuçlandı ve tabii tahliye de yok. Askeri Yargıtay alelacele bütün mahkumiyetleri onadı. Sanıklar uzun hükümlülük sürelerini tamamlayarak çıktılar hapisten. İbrahim İşyar tutuklandığında 50'li yaşlarındaydı. Üç kızı o içerideyken okullarını bitirdi, evlendi ve çocukları oldu. Hoca Mamak'tan sonra 4 yıl daha Çanakkale'de hapiste kaldı. Bana mektuplar gönderdi. Ayrım sonu sayfa 57.